Ayrım 28. Kennedy'nin beyni Henning Mankell. Sayfa 310. Östersund'daki terminal binasına yürürken hava karanlık ve sakindi. Hafif hafif kar yağıyordu. Arthur bagaj bandının başında bekliyordu. Gelişi şerefine tıraş olup en iyi takımını giymişti. Arabaya oturdukları anda Louis gözyaşlarına boğuldu. Babası yanağını okşadıktan sonra Sturzion Köprüsü'ne ve Suey'e doğru güneye inen yola yöneldi. Sven Stavik'e yaklaşırken Louis Afrika'da olanları anlatmaya başladı. ''Ne yapmam gerektiğini hissediyorum.'' dedi. ''Bence neler olduğunu bulmak için yapmam lazım bunu. Asıl hikayeyi anlatacak doğru sözcükleri bulmak için el yordamıyla ilerlemek zorundayım. İstediğin kadar dene. Acele etmem gerektiğini hissediyorum. Hayatını hep bir telaş içinde yaşadın. Sebebini hiç anlayamadım. Kimse elde etmek istediği küçük paydan fazlasını yapamaz. Uzun hayatlar aynı zamanda kısa hayatlardır.'' 90 yaşındaki insanlar da ergenler kadar sabırsız düşlere kapılabilir. Aaron hakkında hala bir şey bilmiyorum. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Onu araman lazım. Seninle konuşmadan ben bir şey yapmak istemedim. Ama Apollo körfezine dönüp dönmediğini kontrol ettim. Dönmemiş. Karanlığın içinde ilerlediler. Farlar yolun iki tarafındaki sık ormanları aydınlatıyordu. Hala hafifçe kar yağıyordu. Whittier Dallas Way arasında bir yerde uyuyakaldı, başını elinde kalan yegane omuza dayamıştı. Ertesi gün kent merkezindeki karakola gidip Aaron'un kayıp olduğunu bildirdi. Kayıp ihbarını alan memur çocukluğundan beri tanıdığı biriydi, okulda ondan birkaç sınıf ilerideydi. Bir mobileti vardı ve ona duyduğu aşk yüzünden Louis'in ayakları yerden kesilirdi. Belki de mobilete duyduğu aşk yüzünden. Polis soru sormadan başsağlığı diledi. Sonra mezarlığa gitti. Mezarın üstünü ince bir kar kaplamıştı. Hala mezar taşı yoktu. Ama Arthur Östersund'daki bir mermerciye ısmarladığını söylemişti. Mezarlığa yaklaşırken karşılaşacağı şeyle baş edememekten korkuyordu. Ama mezarın başında dururken kendini kaybetmediğini fark etti. Neredeyse soğukkanlıydı. Henrik burada değil, o benim içimde. Toprağın altında karla kaplı değil, genç yaşta öldüğü halde uzun bir yolculuk yaptı. O bakımdan ikimiz de aynıyız. Hayatı aşırı ciddiye alıyoruz. Mezarların arasındaki yoldan bir kadın geçiyordu. Louis'i selamladı ama durmadı. Louis kadını tanıdığı hissine kapıldı ama adını hatırlayamadı. Kar yağmaya başladı. Louis tam mezarlıktan ayrılmak üzereyken cebindeki telefon çaldı. Nazrin'di. İlk başta kızın söylediklerini anlayamadı. ''Beni duyabiliyor musunuz?'' Nazrin bağırıyordu. ''Zor, neredesiniz?'' ''Zaman nasıl da değişti. Eskiden ilk soru hep nasılsınız olurdu. Şimdi ise insan ilk önce coğrafi konumu soruyor. Karşısındakinin sağlığını sormadan önce neredesin?'' diyor. ''Dediklerinizi duyamıyorum.'' ''Merkez istasyondayım. Trenler gelip gidiyor, insanlar gelip geçiyor.'' ''Uzağa mı gidiyorsunuz?'' ''Katrina Holm'den yeni döndüm. Siz neredesiniz?'' ''Henrik'in mezarının başındayım.'' Nazrin'in sesi uzaklaştı ama anında tekrar geldi. ''Kuzeyde misiniz?'' ''Mezarın başında duruyorum. Kar yağıyor, her yer bembeyaz.'' ''Keşke yanınızda olsaydım. Bilet gişesine gideceğim, orası daha sessiz.'' Louis arkadan gelen seslerin azaldığını duydu. Onun yerine bir takım gürültüler oldu ve sonra sesler tamamen kesildi. ''Şimdi iyi mi?'' Nazrin'in sesi çok yakından gelir gibiydi. Louis neredeyse nefes alışverişini duyabiliyordu. ''Gayet iyi.'' ''Öylece ortadan kayboldunuz. Neler olduğunu merak ettim.'' ''Uzun bir yolculuktaydım. Ürkütücü bir şeydi. Sizi görmem lazım. Buraya gelebilir misiniz?'' ''Ortada bir yerde buluşamaz mıyız?'' ''Kardeşim yokken arabasını ben kullanıyorum. Araba sürmeyi severim.'' Louis Arthur'la Stockholm'e giderken bir seferinde Järvsö'de durduklarını hatırladı. Belki orası orta sayılabilirdi. Orada buluşmalarını önerdi. ''Järvsö nerededir hiç bilmiyorum ama bulurum. Yarın gelebilirim oraya. Kilisede buluşmaya ne dersiniz? Saat 14'te.'' ''Niye kilisede?'' ''Mutlaka Järvsö'de de bir kilise vardır. Aklınıza daha iyi bir yer geliyor mu? Kiliseyi her yerde bulabilirsiniz.'' Konuşmaları bitince Louis Sway'deki kiliseye gitti. Çocukken tek başına oraya gidip büyük mihrabı seyreder ve Romalı askerlerin fotoğraftan çıkıp onu yakaladığını hayal ederdi. Buna dehşet oyunu derdi. O kilisede kendi korkusuyla oyun oynardı. Ertesi sabah erkenden çıktı. Kar yağışı durmuştu. Ama yollar buzlanmış olabilirdi. Bol bol vakti olsun istiyordu. Arthur dondurucu soğuğa rağmen belinden yukarısı çıplak kapının önüne çıkıp el sallamıştı. Nazrin'le kararlaştırdıkları saatte Lewisdan nehri üzerindeki bir adada bulunan kilisede buluştular. Nazrin pahalı bir Mercedes'le gelmişti. Bulutlar dağılmış, güneş ortaya çıkmıştı. Erken gelen kış bir adım gerilemiş ve yine sonbahar gelmişti. Louis Nazrin'e dönmek için acelesi olup olmadığını sordu. ''Yarına kadar kalabilirim.'' ''Burada Yerse Baden adlı eski tarz bir otel var. Şu anda sezonda olmadığımız için pahalı olacağını sanmıyorum.'' İki oda tuttular. Louis Nazrin'e yürüyüşe çıkmak isteyip istemediğini sordu. Ama Nazrin başını hayır anlamında salladı. Henüz istemiyordu. Şu anda istediği sadece konuşmaktı. Çizim odalarından birinde oturdular. Bir köşede eski bir guguklu saat çalışıyordu. Nazrin farkında olmadan yanağındaki lekelerle oynuyordu. Louis boğayı boynuzlarından yakalamaya karar verdi. ''Bunu söylemek benim için kolay değil ama mecburum. Henrik HIV pozitifmiş. Bunu keşfettiğimden beri hep sizi düşünüp üzüldüm.'' Louis Nazrin'in bu habere vereceği tepkiden endişe duyuyordu. Kendisi onun yerinde olsa ne hissederdi. Fakat olacakları hiç beklemiyordu. Biliyorum. Size söylemiş miydi? O bir şey demedi. Ölene kadar yani. Nazrin çantasını açıp bir mektup çıkardı. Okuyun. Nedir bu? Okuyun. Mektup Henrik'tendi. Kısaydı. HIV pozitif olduğunu nasıl anladığını ama ona bulaştırmamak için yeterince dikkatli davrandığını umduğunu anlatmıştı. Bunu birkaç hafta önce aldım. Barcelona'dan geliyordu. Birisi onun öldüğünü duyduktan sonra postalamış olmalı. Eminim böyle ayarlamıştır. Hep ya bir şey olursa diye tedbir alırdı. Ben abarttığını düşünürdüm. Tabii şimdi iş işten geçtikten sonra farklı düşünüyorum. Louis ile Aaron oraya gidince Blanca mektubu başka bir yere saklamış olmalıydı. Henrik ona kesin talimat vermişti herhalde. ''Ben öldükten sonra yolla bunu.'' ''Hiç endişe etmedim. Her zaman önlem alırdı. Tabii gidip test de yaptırdım. Sorun yok.'' ''Bu konuşmayı yapmak beni ne kadar korkutuyordu biliyor musunuz?'' ''Olabilir ama Henrik beni asla tehlikeye atmazdı. Ama ya hastalık kaptığını kendisi de bilmeseydi?'' ''Biliyordu. Ama yine de size bir şey söylememiş.'' Belki onu terk ederim diye korkmuştur. Belki de ederdim, bilmiyorum. Bir kadın geldi ve akşam yemeğinde otelde olup olmayacaklarını sordu. Burada olacaklarını söylediler. Nazrin artık dışarı çıkmak istiyordu. Nehir kıyısında yürüyüş yaptılar. Louis Nazrin'e Afrika'da yaptığı uzun seyahati ve bütün olup bitenleri anlattı. Nazrin fazla soru sormamıştı. Bir tepeye tırmanıp manzaranın tadını çıkardılar. Nazrin hala inanamıyorum dedi. Yani Henrik'in bildikleri yüzünden öldürülmüş olabileceğine ve kocanızın da aynı nedenle ortadan kaybolmasına. Bana inanın demiyorum. Sadece bu fikir size bir şeyler ifade ediyor mu onu merak ediyorum. Henrik'in yaptığı veya söylediği bir şey. Belki daha önce de duymuş olduğunuz birisi. Hayır, hiçbir şey yok. Geç vakte kadar konuşmaya devam ettiler. Ertesi sabah Louis otelden ayrılırken Nazrin hala uyuyordu. Louis bir mesaj bıraktı. İkisinin faturasını da ödedi ve ormanlara doğru kuzeye yöneldi. Sonraki haftalarda Louis kendini dinginliğe ve kış hazırlıklarına bıraktı. Geç vakitlere kadar uyudu ve üniversite için yıllık kazı raporunu bitirdi. Arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla konuştu. Hepsi de başsağlığı dilediler ve acısı biraz azalınca onu tekrar aralarında görmek istediklerini belirttiler. Ama Louis azalmayacağını biliyordu. Acısı hiç azalmıyor ve gittikçe daha da fazlalaşıyordu. Ara sıra küçük ofisindeki yalnız polisi görmeye gidiyordu. Ama adamın verecek haberi yoktu. Şu anda bütün dünyada arandığı halde Aaron'dan hiçbir iz yoktu. Eskiden de sık sık yaptığı gibi ortadan kaybolmuş ve ardında iz bırakmamıştı. Bu süre içerisinde Louis gelecekle ilgili hiç plan yapmadı. Henüz öyle bir şey yoktu. Hala ayakta durmaya çalışıyordu. Ama sık sık da her an yıkılacakmış gibi hissediyordu. Gelecek boş, anlamsız bir sayfaydı. Uzun yürüyüşlere çıkıyor, eski demir yolu köprüsünün üstünden geçiyor ve dönüp başka yöne devam ediyordu. Bazen de sabah erkenden kalkıp Arthur'un eski sırt çantalarından birini alarak ormanda dolaşıyor, ancak hava kararmak üzereyken geri dönüyordu. Henrik'in ölüm sebebini hiçbir zaman bulamayabileceği gerçeğini kabullenmeye çalışıyordu. Hala parçaları birleştirerek bir bağlantı arıyordu. Ama zaman geçtikçe ümitleri azalıyordu. Bu arada Arthur hep yanında yardıma, dinlemeye hazır bekliyordu. Arada bir akşamları uzun uzun sohbet ediyorlardı. Genellikle günlük olaylardan, hava durumundan veya Louis'in çocukluk anılarından söz ediyorlardı. Louis bazen çeşitli hipotezleri onda deniyordu. Acaba böyle olmuş olabilir miydi? Arthur dinliyordu ama Louis konuyu tekrar açmış olsa da çıkmaz sokağa girmiş olduğunu biliyordu. Aralık başlarında bir öğleden sonra telefon çaldı. Louis ile görüşmek isteyen adamın adı Jan Lagergren'di. Louis yıllardır onun sesini duymamıştı. Uppsala'da aynı dönemde okumuşlardı ama meslek seçimleri farklı olmuştu. Bir zamanlar aralarında bir elektriklenme olmuş ama devamı gelmemişti. Louis onun hakkında tek bildiği yurt dışına çıkmasını sağlayacak bir devlet memuriyeti istediğiydi. Aradan geçen onca yıla rağmen adamın sesi pek değişmemişti. Beklenmedik bir şey oldu. Harry Dahlen'de yaşayan sayısız teyzelerimden birinden mektup aldım. Sanırım seni Suvey'deki mezarlıkta görmüş bir gün. Tanıştığımızı nereden biliyordu onu ancak Tanrı bilir. Yakınlarda oğlunun öldüğünü yazmış. Ben de hemen arayıp başsağlığı dilemek istedim. Sesini tekrar duymak ne hoş, tıpkı eskisi gibi. Ama yine de her şey değişti. Sesim ve birkaç tutam saçım duruyor ama diğer her şey farklı. Aradığın için teşekkür ederim. Henrik tek çocuğumdu. Kaza filan mı? Doktorlar intihar diyor. Buna inanmayı reddediyorum ama belki de kendimi kandırıyorumdur. Ne diyebilirim ki? Zaten elinden geleni yaptın, telefon ettin. Hemen kapama. 25 yıldır hiç konuşmadık. Sen neler yaptın? Dışişlerine girdin mi? Girdim sayılır. Ara sıra diplomatik pasaport kullandığım oluyor. Yurt dışına gönderildiğim oldu. Ama Dışişleri Bakanlığı kanalıyla değil, yardım organizasyonu SIDA'da çalıştım. Ben de Afrika'dan yeni döndüm daha, Mozambik'ten. Oraya hiç ayak basmadım. Bir seferinde Addis Ababa'ya, birinde de Nairobi'ye gitmiştim. İlkinde tarımsal yardımla görevliydim. İkincisinde ise Kenya'ya giden tüm İsveç yardımlarından. Şu anda Stockholm'deki Svavegen ofisimizin başındayım. Ya sen arkeolog oldun mu? Evet, Yunanistan'da SIDA için çalışan Lars Håkansson diye birini duydun mu hiç? Birkaç kere karşılaştık ve birkaç kelime konuştuk. Ama yollarımız hiç kesişmedi, niye sordun? Maputo'da görev yapıyor Sağlık Bakanlığı adına. Umarım düzgün biridir. Doğrusunu söylemem gerekirse ben pek hoşlanmadım. O zaman iyi ki en iyi arkadaşımdır dememişim. Sana bir şey sorabilir miyim? Ne tür bir ünü vardır? Hakkında herhangi bir söylenti var mı? Bilmem lazım çünkü oğlumu tanıyor. Sana bunları sorduğum için utanıyorum. Neler bulabileceğime bir bakarım. Tabii kimin bilmek istediğini belli etmeden. Her şey istediğin gibi mi? Pek sayılmaz ama zaten böyle bir şey var mı ki? Bir şeyler öğrenince seni ararım. İki gün sonra Louis eski arkeoloji kitaplarından birini karıştırırken telefon çaldı. Her çalışında Aaron olmasını umuyordu. Ama arayan Lagergren'di. İçgüdülerinde yanılmamışsın anlaşılan. Burada çekememezlikten kaynaklanan karalamalarla kötülüğü birbirinden ayırt etmeyi beceren birkaç kişiyle konuştum. Belli ki Lars Håkansson çok dostu olan biri değil. Kendini beğenmiş ve kibirli biri olarak tanınıyor. Uzmanlığından ve işini iyi yaptığından kimsenin kuşkusu yok. ama yine de elleri temiz değilmiş gibi görünüyor. Ne yapmış? Söylentilere göre diplomatik dokunulmazlığını ender bulunan büyük av hayvanlarıyla sürüngenlerin post kaçakçılığında kullanmış. Hepsi de nesli tükenmekte olarak sınıflandırılan türler. Böyle bir iş ahlaksızlara büyük kazanç getirebilir. Üstelik o kadar da zor değil. Bir piton derisi çok ağır gelmez. Bay Hokkanson'un yasa dışı araba ticareti yaptığı da söyleniyor. Kuşkusuz en önemli olan Sörmland'da normalde asla sahip olamayacağı bir köşkü olması. Topman Malikanesi adı fazlasıyla uygun görünüyor orası için. Sonuçta ben olsam Lars Hokkanson'u her durumdan kârlı çıkmaya çalışan, bilgili ama acımasız biri olarak tanımlardım. Ama bu kategoriye giren tek kişi o değil. Başka bir şey buldun mu? Sence bu kadarı yetmez mi? Lars Hokkanson karanlık sularda iş yapan ahlaksız birine benziyor. Ama akıllı, gergin bir ipte yürüyor. Fakat kimse onu düşürmenin yolunu bulmuş değil. Hiç Christian Holloway diye birinden bahsedildiğini duymuş muydun? O da mı SIDA için çalışıyor? AIDS kurbanları için özel bakım köyleri kuruyor. Bu çok övgüye layık bir şey. Ama ben bu ismi duyduğumu hatırlamıyorum. Lars Hokkanson'la bağlantısı da olabilir. Bence Hokkanson bir şekilde bu adam için çalışıyor. İsmi aklımın bir köşesinde tutarım. Bir şey duyduğum anda sana haber veririm. Söz. Sana telefonumu da vereyim. Lars Hokkanson'la niye bu kadar ilgilendiğini de çok merak ettim. Louis telefon numarasını eski arkeoloji kitabının kapağına kaydetti. Kuru Afrika toprağından bir seramik parçası daha çıkmıştı. Lars Hokkanson aşağı yukarı her şeyi yapabilecek acımasız biriydi. Louis bu parçayı da diğerlerinin yanına koydu ve bezginliğinin ne kadar ağır olduğunu hissetti. Hava daha erken kararıyordu hem dışarıda hem onun içinde. Ama gücünün geri geldiği ve moral bozukluğunu kenarda tutabildiği günler de oluyordu. O zaman elindeki parçaları sembolik olarak eski yemek masasının üstüne yayıyor ve onlardan tekrar güzel bir vazo yaratmaya çalışıyordu. Arthur da ağzında piposuyla sessizce ortalıkta dolaşıyor, belli aralıklarla Louis'e kahve getiriyordu. Parçaları iki bölüme ayırmaya başlamıştı. Bir periferi ve bir merkez. Dipnot periferi, dışa dönük kısım, bir yapının merkezden uzak bölümü. Afrika vazonun merkeziydi ve tam göbeği de Şahi kasabasıydı. İnternetten birkaç yıl önce orayı yıkıp geçen seller hakkında bilgi toplamıştı. Küçük bir kızın fotoğrafları bütün dünyaya yayılmıştı. Onu ünlü yapan şey bir ağacın tepesinde doğmuş olmasıydı. Annesi sel sularından kurtulmak için ağaca tırmanmıştı. Fakat Louis'in parçaları henüz nefes alıp yaşamaya başlamamıştı. Karanlıktılar. Ölümden, AIDS'ten, Doktor Levanski ve Belçika Kongosu'ndaki deneylerinden söz ediyorlardı. Masaya bağlanıp canlı canlı kesilen maymunların feryatlarını her hatırlayışında tüyleri diken diken oluyordu. Sanki etrafında sürekli dondurucu bir esinti vardı. Henrik de böyle mi hissetmişti? O da mı üşümüştü? İnsanlara da maymunlar gibi davranıldığını anlayınca buna dayanamadığı için mi intihar etmişti? Baştan başlayıp parçaları yeniden düzenliyor ve önünde gördüğünü yorumlamaya çalışıyordu. Sonbahar bitmiş, kış tamamen kendini hissettirmeye başlamıştı. 16 Aralık parlak, soğuk bir gündü. Louis dışarıda kar küreyen Arthur yüzünden erken uyanmıştı. Telefon çaldı. Açınca önce arayanı tanıyamadı. Almaçta yüksek bir cızırtı vardı. Belli ki arama yurt dışındandı. Acaba Avustralya'da kırmızı papağanlarının arasında oturan Aaron olabilir miydi? Sonra Lucinda'nın sesini tanıdı. Kısık sesle zar zor konuşuyordu. ''Hastayım, ölüyorum. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Buraya gelin.'' Lucinda'nın sesi artık çok uzaktan gelir gibiydi. Louis, Lucinda ellerinden kayıp gidiyormuş gibi hissetti. ''Galiba artık her şeyi görebiliyorum. Henrik'in bütün keşfettiklerini. Çok geç olmadan buraya gelin.'' Hat kesildi. Louis yatağında doğrulup oturdu. Arthur hala kar küremekle meşguldü. Louis hiçbir şekilde kıpırdayamıyordu. 18 Aralık Cumartesi günü Arthur, Louis'i Arlanda Havaalanı'na götürdü. 19 Aralık sabahı Maputo'da uçaktan indi. Sıcak, kızgın bir yumruk gibi göğsüne çarptı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 320.